kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Trendspor'dan herkese merhabalar. Süper Lig'in yeni bir lideri var Galatasaray. Evinde İstanbulspor'u yenerek lider oldu. Trabzonspor-Fenerbahçe maçını da konuşacağız, Beşiktaş'ı da konuşacağız. Aynı zamanda bu programın editörlüğünü yapan Ant'la birlikte NBA'yi de konuşacağız. Uzun zamandır NBA'ye değinmemiştik. Tüm bunları değerlendirmeye çalışacağız. Vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle 15. haftaya kısa bir özet geçeyim. Galatasaray galibiyetiyle birlikte ligin yeni lideri oldu. Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanında kaybetti. Beşiktaş Gaziantep deplasmanında kazanamadı ve yukarılara doğru tırmanma yolunda önemli bir fırsatı tepmiş oldu. Adana Demirspor ve Başakşehir kazanarak yollarına devam ettiler. Galatasaray 30 puanla lider, Fenerbahçe 29 puanla ikinci. Adana Demirspor ve Başakşehir 27'şer puanla 3. sırayı paylaşıyorlar. Trabzonspor bu galibiyetle 26 puanda ve 5. sırada kendisine yer buldu. Birden liderin 4 puan gerisine gelmiş oldu. İlk 5'ten sonra bir maç fazlasıyla Konyaspor geliyor. Onlar da kendi sahalarında Alanyaspor'u yenemediler ve Beşiktaş da kazanamadı. Bu hafta belki de ilk 5'in belirlenmeye başladığı hafta olarak öne çıkmış olabilir. Lig sonunda kopuş haftası olarak Dünya Kupası'ndan hemen sonraki bu hafta ilk 5 adına belki de söylenebilir. Çünkü Konyaspor maç fazlasıyla biraz geride kaldı, kazanamadı. Beşiktaş yaklaşma fırsatını değerlendiremedi. İlerleyen haftalarda ben Adana Demirspor'un da biraz düşebileceğini düşünüyorum. Bu hafta da kazandılar, bol pozisyona girdiler. Karagümrük'ü kendi sahalarında 2-1 yendiler ama savunmaları biraz sıkıntılı ve çok pozisyon veriyorlar. Uzun vadede bunun yüzünden biraz geride kalabileceklerini düşünüyorum ve bu haftadan bakınca şampiyonluk yarışı Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor arasında geçecek gibi gözüküyor. Ama daha tabii transfer sezonu gelecek, daha çok sular akacak ama bu hafta itibariyle böyle bir perspektif gözüküyor diyelim ve yeni lider Galatasaray'ın maçıyla ayrıntılı analizlerimize geçelim. Galatasaray İstanbulspor'u yendi ve 30 puanla lider oldu dedik. Şimdi ilk 10 dakika oyuna girmekte yine bir zorlanan bir Galatasaray gördük. Bu biraz Beşiktaş derbisini de hatırlattı bana. Galatasaray'ın çoğu maçında bu yaşanıyor. Galatasaray topu alıp oyun kurmaya çalıştığı zaman bunu yapmakta biraz zorlanıyor. Ama 10. dakikadan sonra oyun biraz akmaya başladığı zaman oyuncu kalitesi farkıyla Galatasaray yine kendisini göstermeye başladı. İstanbulspor'un da fiziksel olarak oldukça çabalayan, can havliyle oynayan bir takım olduğunu söylemek lazım. Onlar da Fatih Tekke yönetiminde 4. lig maçlarına çıktılar ve 4'ünü de kaybetmiş oldular. Sadece 8 puanları var, 18. sırada bulunuyorlar, düşme potasındalar. Ümraniye ile birlikte dipte yer alıyorlar. Tabi düşme potasında oldukları için de %100'leriyle oynuyorlar. Yani özveri konusunda hiçbir problem yok. Futbolcu kalitesi olarak bir sorun var ama her şeyini verme konusunda bir problem yok. İlk 10 dakikadan sonra da Galatasaray kalitesiyle öne çıkmaya başladı ve bu kaliteye duran topları da eklediler. Bu hafta itibariyle ilk korner gollerini atan ve kornerleri çok etkili kullanan, kaçan goller, direkten dönenler vesaire hep duran toplardan etkili olan bir Galatasaray gördük. Ama İstanbulspor da zaten duran toplarda problemli bir takımdı. Bu haftaya kadar zaten 9 golle Karagümrük'le birlikte en çok duran top golü yiyen takımdı onlar ve bu haftayla birlikte 11. duran top gollerini yemiş oldular. Galatasaray taraftarın coşkusuyla birlikte o coşkulu oyunu birleştirdi ve 40. dakikaya kadar 2-0'ı buldu. Hatta 3-4-5'e de gidebilirdi o 40. dakikaya kadar olan dönem. O arada iki topun direkten döndüğünü, Gomis'in karşı karşıya bir tane gol kaçırdığını falan da söylemek lazım. İlk yarının son 5 dakikasında ise Galatasaray'ın biraz yorulduğunu gördük ve İstanbulspor ilk yarının son dakikasında net bir pozisyon bulabildi. İlk yarı Galatasaray için oldukça iyi geçti. İlk yarı bittiğinde Mertens'in nihayet hak ettiği asistleri yapabildiğini gördük. Duran topları çok iyi kullandı. Ben hep söylüyordum, geçtiğimiz haftalarda da Mertens çok pozisyon yaratıyor, çok pozisyon üretiyor ama takım arkadaşları atamadığı için asist tanesinde yeterli rakamı göremiyorduk. Bugün neyse ki 2 asist yaptı. O en azından üretti. Timinin karşılığını almış oldu diyebiliriz. Gomis gol pozisyonlarında her zaman doğru yerdeydi. Kaçırdığında da attığında da hep gol sezisini, tecrübesini göstermiş oldu. Missio ve Sacha Boey Galatasaray'ın coşkulu ve baskılı oyununa fizik kapasiteleri sayesinde çok yardımcı oluyorlar. Çok etkili oynadılar bence ilk yarıda. Onlara Raşissa ve Kazımcan da yardımcı oldu. İyi ayak uydurdu. Belki Misio ve Boy kadar üst düzeyde değillerdi ama o takımın oyununa, bu baskılı oyununa, onların da oyun yapısı iyi adapte oldu. Arkadan Abdülkerim de çok iyi destek verdi. Zaten Abdülkerim ve Misio birçok pozisyonda İstanbulsporlu oyuncular sırtı dönük pas almaya çıktığında, yani sırtı dönük işte santrfor veya merkez orta sahaları sırtı dönük topu alıp bir duvar yapacaklar ve yüzü dönük olan İstanbulsporlu oyuncu da savunma arkasına top atacak. İşte o sırtı dönük pas almaya çıkan oyunculara, forvetten çıkarsa Abdülkerim, orta sahadan çıkarsa da Misio, çok sert girdi, sağlam girdi ve Galatasaray Misio ve Abdülkerim'in kazandığı toplarla da iyi pozisyonlar buldu. Aslında son pas atılabilse onlar sayesinde goller de bulabilirlerdi. İkinci yarıya Galatasaray yine iyi başladı ama biraz rehavetli başladı ve 55'e kadar olan bölümde 1-2 tane net pozisyon var. Bu pozisyonlar son vuruşu yeterince azimli yapmayan, yeterince inanarak yapmamak yüzünden heba edildi. Hem Gomis'in hem Kerem'in böyle ekstra çalım denemeleri nedeniyle tamamlanamayan pozisyonlar gördük. Net pozisyonlar gördük bu arada. 65-70'e kadar da Galatasaray için her şey güllük gülistanlıktı. Hatta biraz fazla güllük gülistanlık oldu. Taraftar da havaya girdi. Telefon ışıkları, yerine sevemem şarkısı, Mertens'e özel tezahürat vesaire derken takımı da oyundan düşürdü bu durum. Taraftar da zaten kazandık bitti zannetti. Ve o dakikalarda da sakatlıklar geldi. Oyuncu değişiklikleri geldi. Aslında bu Dünya Kupası'ndan sonra gördüğümüz maçın sonuna eklenen sürelerin artmasıyla artık futbol 90 dakika değil 100 dakika civarı sürüyor. O yüzden 60'ta falan bir maçın bitme ihtimali yok. Hele 3. golü bulamadıysanız. Hem taraftarın hem futbolcuların bu konuda biraz kötü bir sınav verdiğini söylemek lazım. Sonra sakatlıklar geldi. Kazımcan ve Mitsio sakatlandı ve yerlerine Patrick Fananot'la Berkan girdi. İlk değişiklikler. Ve taraftarlar sosyal medyada baktım bu değişikliklere bağlıyor biraz. Geçen seneden kalan bazı kötü hatıralar nedeniyle Berkan girdi, Patrick Fanonold girdi, işte böyle oldu. Bunların olduğu yerde mutlu olmak zor gibi işte yorumlar okudum birkaç tane ama bence esas problem sakatlanan oyuncular Misio ve Kazımcan yerine giren Patrick Fanonold ve Berkan değildi. Yani bunlar daha defansif rollerle girdi. Bence esas ön taraftaki değişim Galatasaray'ı çok geri çekti. Hem ön tarafta top tutamadı Galatasaray, hem ön taraftaki oyuncuların kontra koşulları olmadığı için kontra ataklar yapamadılar, geniş alanları değerlendiremediler. Şimdi ne olmuştu onu hatırlayalım. Yorgun Gomis çıktı ve yerine daha da en az onun kadar ya da yorgun olan Mertens geçti. Mertens bir gizli 9 oldu ve Mertens'in arkasına da Mata geçti ki Mata zaten sonradan girse bile yorgun giriyor. Yani fizik kalitesi çok aşağıda. Ve Mertens ve Mata Galatasaray'ı biraz eksik oynatıyorlar ön alanda. Yani fiziksel durumlarından dolayı top tutmak veya savunma arkasına koşu atmak gibi bir durumları yok. Mertens belki maç başında olsa, ilk 30 dakika olsa yapabilir o koşuları ama ilk 60 dakika çok yorulduktan sonra son 30 dakika sahte 9 oynayacak falan bir mecali kalmamıştı zaten. Sağ kanatta Raşissa var. Fizik üstünlüğü olan ve koşu atabilen bir oyuncu. Onun yerine de Yusuf Demir girdi. Bu oyuncu değişikliği çok hatalıydı bence. Bunu basın toplantısında Okan Hoca şu şekilde değerlendirdi.
Şöyle, tabii ki Raşika 3 gün önce de bir 90 dakika oynadı. Artık yorulmuştu. 4 gün sonra bir maçımız daha var. Yani 2-0 iken biraz da 4 gün sonraki maçı düşündüm açıkçası. Çünkü o maça da oyuncularımızı bir şekilde fresh halde nasıl çıkartabiliriz? Gomis yoruldu. Onu net bir şekilde gördük. Raşika da onu gördük. Giren oyuncularımız da demin söylediğim gibi yani diri, topa sahip olan genç Yusuf aynı şekilde. Yani oyun içerisinde iyi şeyler denedi.
Evet, Sivas Spor maçını düşünerek Raşissa'yı aldım diyor ama bence onu yaptığına pişman olmuştur. Çünkü Yusuf girdikten sonra o da öyle savunma arkasına koşu atabilen bir oyuncu değil. Hatta Yusuf girdikten sonra İstanbul Spor sol bek ilk defa Galatasaray rakip yarı alanına gidebildi. Çünkü Raşissa savunma olarak da çok iyi kontrol ediyor bek oyuncusunu. Solda da Kerem, o da çok yorulmuştu. O aslında savunma arkası koşu atabilen bir oyuncu ama o da yoruldu yani son 30 dakikada. Ve ileri dörtlü böylece küçük ebatlı fiziksel olarak, uzun mesafe kat edemeyen, kontra atakları kovalayamayan ve yorgunluktan topta tutamayan bir hücum dörtlüsü oldu. Yani uzun vursanız hava topuna çıkamaz veya kontrayı kovalayamaz. Topla birlikte 30-40 metre gitmekte zorlanır. Bu tip ön alan oyuncuları kaldı Galatasaray'da. Hadi bilhassa Raşit'e çıktıktan sonra en azından onun gibi bir kanat oyuncusu olan Barış Alper Yılmaz çok çok daha doğru bir tercih olurdu. Yani hem kontra atakları kovalardı hem baskıyı daha sert yapabilirdi fizik kalitesinden dolayı. Ve bu değişiklikler hatalı olunca Galatasaray maçın sonunu getiremedi. Yani çok sıkıntılı geçti maç sonu. İstanbulspor'un attığı golde maç boyu çok iyi oynasa da Abdülkerim'in gereksiz bir faul yaptığını da söylemek lazım. Golden sonra bir İstanbulspor şansı daha doğdu ve onu da karşı karşıya pozisyonda Okan çok iyi çıkardı. Tabi burada Galatasaray'ın biraz şanssız da olduğunu söylemek lazım. Yani doğru düzgün kale isabetli şut yoktu. Gol oldu. Golden sonra İstanbulsporlu oyuncunun şutu Abdülkerim'e çarptı. Ara pası gibi oldu ve karşı karşıya pozisyon oldu. Yani aslında İstanbulspor'un da çok bir şey ürettiğini söyleyemeyiz. Yani o 2-2 biten Alanyaspor maçı gibi de değildi tam olarak. Biraz Galatasaray şanssızdı da. Bir şekilde kazandı Galatasaray ama kazanırken biraz da gerildi tabii. Hepsinden öte Torreira'nın sarı kart görmüş olması, son derece gereksiz bir sarı kart görmüş olması ve Sivasspor maçında cezalı duruma düşmesi de Galatasaray adına geleceğe yönelik önlem alınması gereken bir sinyal.
Şöyle tabii ki sarı kart sınırında olduğu için, 4 sarı kartla cezalı duruma düştüğü için bu anlamda yani benim sinirlenmemin nedeni daha önce bir tane de aynı sarı karttan görmüştü. Kolay bir şekilde kart gördü. Yani hakemin diğer taraftan çıkartmak istemesi, onun ille ortadan çıkacağım demesi kart gördü ve cezalı duruma düştü. Buna sinirlendim. Tabii ki bazen takımlar, oyuncular plan yapar. İşte bu maç kart göreyim. Bu tür bir şeyimiz de, onunla ilgili bir şeyimiz de yok.
Galatasaray'da çok önemli yıldızlar var. Mertens gibi, Icardi gibi, Torreira gibi. Hatta bence ligin en iyi 6 numarası Torreira kalite olarak. Ligin en iyi 8 numarası Oliveira. Kalite olarak diyorum. Tabii performans olarak Crespo yazarız ama kalite olarak Oliveira deriz. Ligin en iyi 10 numarası Mertens. Ligin en iyi 9 numarası Icardi. Aslında omurgası iskeleti en kaliteli takım Galatasaray. Ama unutmayalım ki 2014'te de böyleydi. Schneider'i, Drogba'sı olan Galatasaray oyuncu kalitesi olarak çok öndeydi. Ama Nisan ayında Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Çünkü her zaman kalite kendisinden beklenen performansı veremeyebilir. Eğer bir aidiyet hissetmezse, eğer o yarışta hırsını gösteremezse yarıştan kopulabilir. O dönemki Galatasaray'da çok net hatırlıyorum. Drogba deplasman maçlarında ofsayttan çıkmıyordu, yürüyordu adeta. Çünkü motive değildi, çok kazanmış bir karakterdi ve bir önceki sene de zaten Galatasaray şampiyon olmuştu. Ve o sene yeterli hırsı gösterememişti Galatasaray ve gelecek haftalarda da yani en zor deplasmanlardan biri ligde Sivasspor deplasmanı ve bu kadar ucuz bir şekilde en önemli orta saha oyuncusunun, bence en önemli orta saha oyuncusunun cezalı duruma düşmemesi gerekiyordu. Galatasaray'ın bu konuya özellikle dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Gelecek haftalarda bence Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi biraz da bu. Yani kalite olarak büyük bir avantaj Galatasaray adına bu isimler ama ne kadar isteyecekler, ne kadar istemeyecekler, o konuya Galatasaray yönetiminin, teknik heyetinin özen göstermesi lazım. Yani hiç değilse Kaptan Muslera'nın vatandaşı Torreira ile bir özel bir konuşma yapması gerekiyor bence. Genel olarak Galatasaray ile ilgili iyi şeyleri de eksikleri de net gösteren bir maç oldu. Bu açıdan aslında pozitif bir durum var. Yani geriden oyun kurmadaki problemi, topa basıp set oyunu oynamaktaki problemi, skoru tutma konusundaki problemi yaşayan bir Galatasaray görüyoruz. Hatta Okan Hoca Mata'yı bu yüzden aldığını söyledi basın toplantısında.
Orada Mertens'i daha önde kullanmak istedim. Hareketliliğinden ve özellikle oyunu yönetmesinden dolayı iyi gününde olduğu için Mata'yı daha çok topa sahip olmak için onun arkasına soktum. Bu anlamda taktiksel bir tercih olduğu için Haris Seferovic'i bugün değerlendirmedik.
Mata gibi, Yusuf gibi oyuncuları alıp topu biraz daha tutmak istediğinden bahsediyor. Ama bu da öyle bir iki oyuncu alarak olmuyor açıkçası. O konuda Galatasaray'ın biraz daha belki antrenman maçlarında, belki hazırlık maçlarında kendisi çalışmalı ve bu işi biraz geliştirmeli diye düşünüyorum. Bu 2-1'lik İstanbulspor maçı biraz 2-2 biten Alanyaspor maçına da benzerdi. Bu tip maçları Galatasaray'ın koparması gerekiyor. Maçları koparmakla ilgili de problemleri devam ediyor. Ama baskılı ve coşkulu oyunda gelişen bir Galatasaray'da görüyoruz. Bunu bu kez duran topları geliştirerek daha da güçlendirdiler. O da Galatasaray açısından önemli bir gelişimdi pozitif anlamda. Sadece negatifleri söylemeyelim. Sacha Boey'un yükselen performansı ve Bu performansını zenginleştirmesi de önemliydi. Bilhassa teknik işleri yapmakta zorlanan bir boyu görüyorduk. Zaten fizik kalitesi tartışmasızdı ama bazen paslarda, ortalarda falan eksik kalan bir boy görüyorduk. Ama bu hafta pas ve orta gibi konularda da güzel işler yaptı Sasha Boy. O açısından da Galatasaraylılar için sevindiriciydi. Mertens kalitesinden yana bir şüphemiz olan bir oyuncu değildi belki hiçbir zaman Türk futbol severi için ama yeterli gol ve asist katkısını yapamadığı yönünde eleştiriliyordu. Bu maç belki kendisini artık resmen kanıtlamış olduğu maçı oynamış olabilir. 2 asist yaptı, maçta iyilerdendi. Ve Frederic Missio de bir oynuyordu bir oynamıyordu. Kendisiyle ilgili bazı soru işaretleri vardı. Hatta geçtiğimiz hafta bir haber gördüm. Missio'nun gönderileceğine dair Türk basında çıkan bir haberdi. Ha, bu maçtaki performansından sonra takım için aslında ne kadar önemli bir oyuncu olabileceğini de göstermiş oldu bence. Kazımcan da iyi bir maç oynuyordu ama sakatlandı ve Abdülkerim de özgüven olarak artık Galatasaray oyuncusu olmayı sindirmiş gibi gözüküyor. Rahat ve net bir oyun oynadı. Bunlar da Galatasaray adına önemli kazanımlardı. Ama yedekten girenlerle ilgili de sıkıntılar olduğunu söylemek lazım. Örneğin Torreira'nın net bir 6 numara alternatifinin olmaması, Gomis'in ikinci devrede yine bitmiş olması ve tek devrelik bir santrforun olması, Icardi'nin sakat olması, Seferovic'in kazanılamıyor olması bunlar da çözülmesi gereken, acil çözülmesi gereken problemlerdi Galatasaray adına. Galatasaray her ne olursa olsun lider olmayı başardı. Tebrik ediyoruz kendilerini. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta da yedeklerle ilgili bir sorun var ama bu sorun daha çok yedeklerin asları kesmesiyle alakalıydı. Önemli bir fırsat doğdu Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi yenmesiyle. Beşiktaş'ta kazansaydı Gaziantep deplasmanında liderle arasındaki puan farkını 5'e indirme fırsatı yakalamış olacaklardı ve lig belki de yeniden başlayacaktı ama Gaziantep deplasmanında kazanamadı Beşiktaş. Beşiktaş ilk 11'ine baktığımız zaman Necip Uysal'ın, Atiba Hutchinson'ın, Wellington'ın ve hatta sol bekte Umut Meraş'ın yedeklerin geri döndüğünü görüyoruz. Yani Beşiktaş'ın Dünya Kupası'ndan sonra çıktığı kadronun oyuncu kalitesi Şenol Hoca'dan önceki kadronun oyuncu kalitesinin altındaydı. Yani aslında daha kaliteli oyuncular olmasına rağmen Beşiktaş'ın bu oyuncuları değil de daha belki de inanan oyuncuları tercih ettiğini görüyoruz. Torreira'nın sorumsuzluğunda olduğu gibi Enkudu'nun da sorumsuzluğunu gördük bu arada. Bir kırmızı kart pozisyonu vardı. Hakem sarı kart verdi ama birçoklarına göre kırmızı kart olarak değerlendiriliyor pozisyon. Aslında o pozisyonda bence bazı şeyleri gösteriyor. Belli bir disiplin problemi olduğunu gösteriyor Beşiktaş'ta ve bu yeni transferler, özellikle bu yaz yapılan birçok yeni transferin Şenol Hoca'yı tanımadıklarını da biliyoruz ve Şenol Hoca'nın onlara dokunmakta biraz geç kaldığını da görüyoruz. Belki de Şenol Hoca'yı tanımadıkları için henüz ikna olmuş da görünmüyorlar. Aslında yani Redmond gibi, Masuaku gibi, Muleka gibi, Joseph gibi daha kaliteli olduğunu bildiğimiz, yani ilk 11'de forma giyen oyuncuların daha üstünde oyuncular olduğunu bildiğimiz oyuncular var. Ama bu oyuncular koca bir Dünya Kupası arası geçmiş olmasına rağmen, 1,5 aylık bir ara geçmiş olmasına rağmen Şenol Güneş tarafından ligin ilk haftasına, bu haftaya ilk hafta diyebiliriz Dünya Kupası sonrası, ilk haftaya hazırlanamadığını görüyoruz ve hemen hemen hepsi yedekti. Yani bu Dünya Kupası arasını Beşiktaş için iyi kullandı hiç diyemiyoruz maalesef. Ve bu oyuncuları ikna edene kadar iş işten geçmiş olma ihtimali de oldukça yüksek. Bu hafta itibariyle liderin 7 puan arkasına düşmüş oldular. Tabii ben Gaziantep Beşiktaş maçının ilk yarısını evde izledim. İkinci yarısında da Galatasaray maçına gittiğim için yolda biraz bakmaya çalıştım. O yüzden çok hakim değilim maça. Derin bir analiz yapamayacağım ama maçın Weghorst'un kafası ve Maxim'in şutları arasında geçtiğini, ortada geçtiğini söylemem lazım. Bence maçın hakkı beraberlikti ve öyle de bitti. Weghorst'un kafa şutları ve Maxim'in uzaktan şutları maçın anlık dikkat çeken sekanslarıydı. Ama Beşiktaş'ın genel kalite olarak eksik kaldığını söylememiz lazım. Bölüme burada küçük bir ara verelim. Döndüğümüzde Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla devam edeceğiz.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Son olarak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına da geçelim. İlk yarı aslında Fenerbahçe'nin istediği gibi oynandı. Jorge Jesus ilk yarı bittiğinde eminim ki memnundur. Keyifli olan taraftır. Abdullah Avcı da biraz sıkıntılıdır ilk yarı bittiğinde. Hatta ilk yarıda bir tane Joshua King'in şutu da üst direkten dönmüştü ve gole yaklaşan tarafta o pozisyonda Fenerbahçe'ydi. Hatta Ferdi'nin de bir tane bitiremediği ve Vitor Hugo'nun blokladığı net bir pozisyon daha vardı ilk yarıda. Yine üçlü bir savunmayla çıkan büyük maçlara, zorlu maçlara hep üçlü savunmayı tercih ediyordu daha çok Jorge Jesus. Yine üçlü savunmayla çıkan bir Fenerbahçe vardı. İlk yarıda çok sarı kart çıktı ama bence eğer kaçırdığım bir pozisyon yoksa bütün sarı kartlar doğruydu. Ama ben Trabzonsporlu oyuncuların sorun yaşayabileceğini düşünüyordum. Çünkü daha sert oynayan, daha ikili mücadelelere giren oyuncuları sarı kart görmüştü Trabzonspor'un. Ama Crespo yaşadı bu sorunu ve çok amatör bir şekilde ikinci sarı kartı gördü. Sezonun başında hatırlarsanız İsmail'e kızmıştık Dinamo Kiev maçında gördüğü ikinci sarı kart nedeniyle. Ama çok daha tecrübeli olan Crespo'nun da benzer bir hatayı yapabildiğini gördük. Yani genç oyunculara o kadar da kızmamak lazım bence.
Bunu kendi aramızda çok konuştuk. Özellikle İsmail'in Şampiyonlar Ligi elemesinde görmüş olduğu kırmızı karttan itibaren bu konuyu aramızda konuştuk. Fakat hala kontrol edemediğimiz bir durum bu. Bazen oyuncuların duygusal dengesini kaybetmesinden dolayı kaynaklanabiliyor bu kırmızı kartlar. Bazen de hakemler Fenerbahçe oyuncularına kırmızı kartı kolay gösterebiliyorlar. Şüpheli pozisyonlarda hemen kırmızı karta başvurabiliyorlar. Kırmızı kartların daha net, daha kesin pozisyonlarda verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bu durum teknik veya taktik bir durum değil. Belirtmiş olduğum gibi zaman zaman oyuncuların duygusal dengeleri koruyabilmeleriyle alakalı, baskı altında oynayabilmeleriyle alakalı.
Aslında Jorge Jesus için de aynı hatanın tekrarı diyebiliriz. Jorge Jesus'tan tecrübeli de çok az adam var dünya futbolunda ama o da aynı hatayı, Dinamo Kiev maçında yaptığı hatayı yapmış oldu. Yani bazen hatalar tekrar edilebiliyor demek ki. Crespo'nun esas problemi de bu arada ilk sarı karttı. Yani ikinci sarı kartın görülmesi anormal değil. Birçok oyuncu birbirinin ayağına bastığı için kart gördü bu maçta. Ama ilk sarı kart son derece lüzumsuz bir sarı karttı. Crespo'nun kırmızısından önce de Trabzonspor ilk pozisyonunu yakalamıştı. Aslında Fenerbahçe'nin zayıf karnını Crespo atılmadan hemen önce bence bulmuşlardı. Trezeguet'i kullanarak Bright Osayi Samuel'i savunma üçlüsünden ayırıyorlar. Trezeguet ile birebir eşleştiği için, Trezeguet'e yakın durmak istediği için Osayi Samuel savunmadan ayrılıyor. Ve daha zayıf bir karın olan Serdar Gustavo arasına da toplar atmaya başlamıştı Trabzonspor. İşte o Crespo'nun atılmadan önceki pozisyonu o bölgeden doğdu. İşte Trezeguet'in pası Visca'nın şutunda Altay çok iyi çıkarmıştı o pozisyonu. Hatırlarsanız daha önce Başakşehir'in Fenerbahçe karşısında oynadığı maçta Emre Belözoğlu daha güçlü silahı olan Bertrand Traore üzerinden Fenerbahçe'nin sol tarafını işlemeye çalışmıştı ama Fenerbahçe'nin sol tarafında sol stoper oynayan Zalai var ve Zalai boyuna göre oldukça hızlı bir oyuncu ve o şekilde kaçmak isteyen oyunculara iyi yetişebiliyor. Ama Fenerbahçe'nin sağ tarafında ve merkezinde oynayan Gustavo ve Serdar ve tabii ki ağırlıklı olarak Gustavo bu tip pozisyonlarda çok daha yavaş kalabiliyorlar. Ve Trezeguet, Bright Osayi Samuel'i kendisine doğru çekerek savunma çizgisini bozduğu zaman Trabzonspor, Serdar ve Gustavo arasına toplar atmaya başladı ki burası görüldüğü üzere Fenerbahçe'nin biraz daha zayıf karnı. Ve ilk pozisyon Visca ile kaçtı ama ikinci de Maxi Gomez'i çok iyi kaçırdı Trabzonspor ve golü atmış oldular. Tabi aylardır Fenerbahçe'nin savunma çizgisi ip gibi dümdüz bir şekilde durabiliyor ve bu pozisyonda da durmuş olsalardı Maxi Gomez offside'a düşmüş olacaktı ama Osayi Samuel Trezeguet'i biraz fazla takip ettiği için offside'ı bozuyordu orada. Trezeguet de bence biraz Trabzonspor'da haksızlık edilen bir oyuncu. Vakayeme'den dolayı kimi getirseniz zaten hani yeterince sahiplenemeyebilirdi ama Trezeguet'in ben her maç elinden geleni yaptığını düşünüyorum ve çok eforlu oynuyor. Bence çok da etkili oynuyor ve bence bu maçında öne çıkan oyuncuydu. X faktördü ve Fenerbahçe'yi bozan oyuncu oldu bence. Tabii aslında Fenerbahçe bu haftaya kadar ağırlıklı olarak sağ kanadında Ferdi'yi kullanıyordu. Ve Ferdi ile İrfan Can sağ kanatta çok iyi bir uyum yakalamışlardı geçtiğimiz haftalara kadar. Bu uyumdan da vazgeçmiş oluyorsunuz Bright Osayi Samuel'i sağa çektiğinizde. Ferdi sola geçiyor ve Ferdi İrfan birlikteliğinden faydalanamamaya başlıyorsunuz. Bu da bence Fenerbahçe adına kötü bir durum oldu. Ben o yüzden devre arası transfer döneminde Jorge Jesus'un ilk olarak sol bek aldıracağını düşünüyorum ve Ferdi'yi de sağ beke atacak diye düşünüyorum. Bu arada Dünya Kupası'nı çok iyi geçiren bir Fenerbahçe vardı. Tüm hazırlık maçlarında çok iyi oynadılar. Galibiyetler aldılar. Ama bu mağlubiyet onlar adına oldukça moral bozan bir mağlubiyet oldu. Çünkü kendi oyunlarını da oynamadılar. Yani kendi oyunlarına güvenselerdi, bu hazırlık maçlarını ve Dünya Kupası arasını çok iyi geçirdikleri için ve çok formda oldukları için belki kendi oyunlarıyla yenebilirlerdi Trabzonspor'u. Ama daha böyle bir derbi oyunu oynadılar. Daha kısır bir oyun oynadılar. Oynatmamayı düşündüler. Ama bir kırmızı kart, ki bence tartışılacak bir tarafı yok, haklı bir kırmızı kart. Ve o kırmızı karttan sonra da iş birden Trabzonspor'a döndü. Yani belki o kırmızı kart olması yine istediğini alacaktı Fenerbahçe. Ama belki de oynamayı tercih etseydi zaten oyun gücüyle birlikte kazanabilirdi de. Ama bunu tabii ki mağlubiyetten sonra söylemek kolay oluyor. Keşke böyle yapsaydı demek hep daha kolay oluyor. Trabzonspor açısından bakarsak Abdullah Avcı'nın 670 küsür gündür yaklaşık Trabzonspor'un başında derbi kaybetmediğini görüyoruz. Çok iyi bir taktisyen olduğunu zaten herkes biliyor. Tekrar etmemize hiç gerek bile yok ve yine çok sabırlı, doğru taktik hamlelerle Fenerbahçe'yi alt etti. Hani nedir o taktik hamleler derseniz işte o zayıf karnını buldu. Yani Fenerbahçe'nin savunmasının, öne çıkan savunmasının arkasına top atmayı herkes düşünüyordu zaten. Bunda düşünülmeyecek bir şey yok. Ama mesela Bertrand Traore üzerinden deneyen Başakşehir Zalai'ye takılmıştı. Zalai'nin hızını geçememişti. Ama burada daha çok Trezeguet ile Osay Samuel'i bozup diğer tarafı, yani Gustavo ile Serdar arasını işleyen Trabzonspor oradan yakaladığı pozisyonla kırdı Fenerbahçe'yi aslında. Ve Trabzonspor'a baktığımız zaman liderin de 4 puan arkasına gelmiş oldular, son şampiyon. Aslında çok zengin bir kadroya sahip olduklarını görüyoruz. Yani 6 numarası hem Gibamen var hem Siopis var. 8 numaralarda Hamşik var, Bakasetas oynuyor, Abdülkadir Ömür var, Bardi var. Hani sonradan girenler. Trezeguet'si, Visca'sı geri döndü. Santrfor'da Maxi Gomez'i var. Umut Bozok girdi sonra. Umut Bozok çok gol kaçırdı bu arada. Ama Fenerbahçe savunması dörtlüye döndükten sonra Umut Bozok delik deşik etti Fenerbahçe savunmasını. Sürekli savunma arkasına aralara kaçtı ve sürekli de pozisyon buldu. Müthiş sarktı bu arada her seferinde ve bana Arjantinli Lautaro Martinez'i hatırlattı. Lautaro Martinez biliyorsunuz Dünya Kupası'nda defalarca kendisini boşa çıkarıp defalarca çok iyi savunma arkasına kaçıp defalarca gol kaçırmıştı. Özellikle finalde. Umut Bozok da aynı şekilde oldu. Çok iyi boşa çıkardı kendisini. Her seferinde çok iyi sarttı savunma arkasına. Offside'a da düşmemeyi de başardı. Ama hepsinde de kaçırdı. Umut adına talihsizdi ama oyunu çok doğru oynadı bir yandan da. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Lautaro Martinez'e de değinmiştik bu konuya. Umut da onu tekrar etti gibi oldu. Bence Trezeguet çok iyi oynadı. Maçın adamıydı. Ve Visca'nın da katılımıyla birlikte sezonun geri kalanında geri dönen bir Trabzonspor pekala görebiliriz diyelim ve Süper Lig'e noktamızı koyalım. Gelecek hafta tekrar Süper Lig'e bol bol değineceğiz. Ama uzun süredir değinmiyor olduğumuz NBA ile ilgili biraz Ant'la konuşacağız. Ant Transpor'un editörü. Kendisiyle daha önce Formula 1'i de konuşmuştuk. Futbol dışındaki sporları genellikle o araştırıyor Transpor'da. Futbolu da ben araştırıyorum. Tabii bilmediğim sporlara genelde konuk alıyoruz ama Ant da diğer sporları iyi takip ediyor ve NBA'de bu hafta onu konuk almak istedim. Özellikle bu haftalarda Alperen'le ilgili çok haber okuyorum. Dikkatimi çekiyor. Alperen'i de sormak istiyorum. Evet, Ant'la birlikteyiz. Sezonun önemli bir bölümü geride kaldı. Neredeyse 3'te 1'i geride kaldı. Ve beklentilerin altında kalan takımlar da var. Mesela son şampiyon Golden State Warriors gibi. Hem de performansıyla dikkat çeken takımlar da var. Onları soracağım. Önce son şampiyonla başlayalım. Çünkü birkaç ay önce programlarımızda oldukça yer vermiş bulunmaktaydık kendilerine. Kavgalar, gürültüler eksik olmuyordu. Nasıl gidiyorlar bu sene?
Ya onlarda şöyle bir problem var. Draymond Green, Jordan Poole kavgasından aslında biraz da böyle şakayla karışık bahsettin de aslında takım içinde onu bir şekilde absorbe etmeyi başardılar. Orada bir problem olmadı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Golden State Warriors'ın bu sezonki iç saha ile dış saha performansını yan yana getirdiğinizde hani Beşiktaş'ın siyahı beyazı kadar birbirinden ayrılıyorlar. Bu sezon iç sahada 12 galibiyet, 2 mağlubiyet gibi hani inanılmaz bir başarı. Hani tam bir şampiyon performansı. Ama dış sahaya geldiğinde, deplasmana geldiğinde 3 galibiyet, 16 mağlubiyet. Yani 20 maçın sadece 3'ünü kazanabilmiş. Bunun yanında bir de Klay Thompson'ın 2 sezonluk bir sakatlığın üzerine yeni yeni form tutmaya çalışması lazım. Hani şampiyonluk kazanıldı vesaire ama hala o eski Klay'ı izleyemiyoruz doğal olarak. Çok çok majör 2 sakatlık yaşadı. Draymond Green aslında bu sezon başındaki olaydan düşündüğümüzde biraz kulağını kendi kendine de çekmiş görünüyor. Çünkü saha içinde çok çok hırslı. Zaten Draymond Green'in saha dışındaki bu zor performansları karşılık tahammül edilebilir hale getiriyor sahadaki hırsı. Ama en büyük problemlerden biri işte bu dış saha performansına bir de Stephen Curry'nin sakatlığı eklendi. Curry de yaklaşık bir 10 gün önce Indiana Pacers deplasmanına gittiğinde Golden State. Bak yine bir deplasman. Bu takımın deplasman laneti de. Yani sen bir Galatasaraylısın, buradan sevgili Galatasaray dinleyicilerimize de ufak bir sataşmak isterim. Ben bu arada Fener taraftar da değilim de bir dönemki Fener deplasmana gelen Galatasaray gibi bir hale geldi Golden State. Şaka bir yana orada çok hani talihsiz bir pozisyonda rakibinin topunu çalmaya çalışırken kolunu atıyor oraya ve kolunu attan kolu gidiyor. Sol kolu gidiyor. Yani tamam Stephen Curry sağ elini kullanan biri ama onun kadar hani milimetrik hesaplamalarla şut atan ve NBA tarihinin uzak ara belki de en büyük şutörünün böyle bir kol bilek sakatlığı yaşaması da elbette üzücü. Golden State bu sene ilk 6'dan playoff yapabilir mi? Çok sanmıyorum ama 7-10 arasına girip bir play-in mücadelesine dahil olacaktır. Ondan sonrası ne olacağını da sanıyorum sanki böyle bir Nisan ortasında daha ya Nisan değil de All Star'ından sonra yani Şubat sonu Mart başı gibi çok daha berrak bir görüntüyle karşılaşacağız. Ya Curry'nin de ne zaman döneceği henüz belli değil çünkü.
Şampiyon olup playoff'a girmeyen çok takım var mı yakın dönemde NBA'de?
Çok güzel bir soruyla geldin. Benim bu soruyu gelme ihtimaline karşı bir böyle düşündüğümde aklıma gelen bir cevap yoktu. Çok hızlı bir düşünelim. 2013 zaten 2010'ların ilk yarısı Dallas şampiyon girdi. Herhalde yok ya. Yani 21. yüzyılda olmamış olabilir böyle bir durum. Çünkü düşünüyorum Toronto Raptors desek Toronto Kawhi gitti ama bir şekilde playoff'a kapak atmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Ya Toronto kaçırdı ya da onlar da girdiyse son 20-25 yılda yoktur büyük ihtimalle.
İlginç bir durum o zaman. Boston, Milwaukee ve Brooklyn dikkat çekiyor doğuda anladığım kadarıyla. Evet. Batı'da da dengeli bir sezon şimdiye kadar. Sezonun bu bölümüne kadar olan dönemde oyun kalitesi olarak veya başka açılardan şampiyonluğa yakın gördüğün öne çıkan takımlar hangileri oldu?
Ya şimdi NBA'in henüz Aralık sonunda hatta Christmas zamanında bir şu takımın şampiyonlukta daha ciddi bir aday demek. Genellikle basketbol yorumcularına ya da bu sporla ilgili insanlara bu cümleyi de niye kurdum dedirtir ama hani geçen sezonki Boston'ın final yürüyüşü işte önceki sene Milwaukee'nin şampiyonluğunu düşündüğümüzde Batı'ya geldiğimizde de sürekli üstüne koyarak ilerleyen bir Memphis var. Phoenix her ne kadar birçok problemle boğuşsa da çok güçlü bir çekirdek. New Orleans Pelicans garip bir patlayıcılığa sahip ya da en basiti Denver Nuggets'ın Nikola Jokic gerçeği var ve Nikola Jokic'in yanında Jamal Murray'si sağlıklı kalabilse Michael Porter'ı, Aaron Gordon vesaire. Bunlar iyi takımlar. Ama şu var, bunların hiçbiri misal bir dönem hatırlarsın belki sen de. Golden State sezona başladığında bu sezon Golden State yılın en büyük şampiyonluk adayı derdik. İkinci sıraya Cleveland'ı yazardık. Bu 2019 işte Kawhi'nin Toronto ile şampiyonluğundan sonra böyle bir durum kalmadı. Aslında NBA'in bence en çekici tarafını da bu getiriyor ve bu yüzden de kesin şu takım öne çıkar diyemiyorum. Ama Batı Konferansı'ndan ziyade ben bu sene şampiyonlukta Doğu Konferansı'nın daha güçlü adaylara sahip olduğu kanaatindeyim. Yani Boston, Milwaukee, Brooklyn. Aslında Brooklyn'de çok o ihtimal yok. Brooklyn bir anomali olarak şu an tekrar ritim tuttu ama Boston ya da Milwaukee'nin yanına yaklaşabilecek takım görmek biraz zor. Bu iki takımdan Doğu'da kim öne çıkarsa sanıyorum yüzüğün de sahibi o olacak.
Peki bu ara NBA deyince en çok gözüme çarpan isim tabii ki Alperen. En çok haberini okuduğum isim Alperen. Performansı gerçekten mutlu ediyor. Hem performansını soracağım Alperen'in hem de bu kariyer ne tarafa doğru gidebilir, ne kadar büyüyebilir onu merak ediyorum. Onu da sormak istiyorum.
Ya şimdi Alperen'in performansına gelmeden önce Alperen'in potansiyeliyle ilgili şu tabiri kullanmak istiyorum. İngilizce'deki en sevdiğim tabirlerden biridir hatta bu. Sky is the limit diye. Alperen de gerçekten sky is the limit. Yani bunun bir sınırı yok. Nereye kadar çıkabilirse oraya kadar çıkabilecek bir performansı var. Ben çoğu kişinin aksine Jokic'e benzetme yorumları için hala bir tık erken olduğu kanaatindeyim. Çünkü Alperen bir tek Türkiye pasaportuna sahip bir bizden çıkan ve milli takımda yıllarca izlemeyi umduğumuz bir basketbolcu olduğu için değil, basketbolu seven insanlara 2020'ler 2030'lar basketbolunun prototip oyuncularından biri olduğu için de heyecan veriyor. Şimdi böyle bir yerden düşündüğümde Alperen'i ben Jokic'ten çok Sabonis'e benzetiyorum. Sabonis'in kariyeri mesela daha sonra baba Sabonis değil oğlan Sabonis Domantas için söylüyorum. Domantas NBA Oklahoma City'ye geldiğinde hiçbir performansı yoktu ve zaten Victor Oladipo takasıyla hop Indiana'ya gönderilmişti ama orada kendine rol buldu. Alperen'in de aslında Houston'da olması ve buradan performansına bağlayacağım. Onun için hem bir şans hem bir şanssızlık. Şanssızlık tarafından başlayacağım. Houston şu an ligin hani en zayıf 2-3 takımından biri işte Detroit'le Charlotte'ı da sayarsak. Ve tanking yani ligin dibine demir atıp işte Victor Wembanyama ya da atıyorum Scoot Henderson gibi. Bu sene 2023 draftı çok potansiyelli bir draft olduğu için oradan genç potansiyel ve bir franchise oyuncusu bulmak isteyecekler. Alperen bu noktada kontrolü eline alma şansına sahip. Çünkü takımın bir galibiyet beklentisi yok. Ama bu galibiyet beklentisine sahip olmaması aslında Alperen'in biraz mücadeleciliğini ve winner güdüsü edinmesine de onun karşısına engel olarak çıkabilir. Ki bu benim aslında Alperen'in kariyeriyle ilgili en büyük şüphem. Alperen çok büyük bir potansiyel ama çok büyük bir potansiyel olmakla kazanan bir oyuncu olmak arasında dağlar kadar fark olduğunu bir tek basketboldan değil futboldan da biliyoruz Sinan, senin de çok iyi bildiğin gibi. O yüzden Alperen, ben biraz daha Domantas Sabonis'e benzetiyorum basketbolunu. Kazanan bir takımın parçası olabilir ya da kazanabilecek bir basketbol mantalitesine gelirse ve İngilizcesini biraz daha geliştirirse. Hani 1,5 senedir hala İngilizce'de ciddi sıkıntıları var. Alperen'den çok umutluyum.
Yalnız gelecek sezon Wembanyama ile birlikte oynarlarsa da çok şey olabilir. İzlemesi keyifli bir şey olabilir.
Ya bu arada Wembanyama gelirse Wembanyama'nın yanında Alperen rol alalım. İşte ilk 5'te kalamaz. Problem biraz orada başlıyor. Alperen'le Wembanyama 5 numara oynayacak. Belki Wembanyama uzun 4 de oynatılabilir ama oraya geldiğinde de işte senin topu kimle yönlendireceğin önemli. Alperen uzun top yönlendirici olmak isteyebilir. Ama Wembanyama da zaten uzun top yönlendirici olabilecek bir oyuncu. Aynı zamanda şutör ve aynı zamanda atletik. İşte bu tür noktaları düşündüğümde az önceki cümlelerim biraz oradan geliyor. Evet, Alperen çok büyük bir şans basketbol için ama şansın bir kıymete dönüşmesi için içinde bulunduğu yapının da ona olanak sağlaması gerekiyor.
Benim izlediğim dönemden, yani Shaquille ve Kobe'li Lakers'lar, işte Iverson'lı Philadelphia'lılar döneminden sonra çok izleyemiyorum. O dönemden sonra bu 5 numaraların oyun şekli bayağı değişmiş gibi gözüküyor. Yani Wembanyama'yı izledim biraz. Üçlük falan atıyor. İnanılmaz bir çocuk. Ağzım açık kaldı izlerken. Hani Alperen için de benzer şeyler söyleniyor. Hatta Jokic için de benzer şeyler söyleniyor. Bu açıdan herhalde o 2020'lerin 2030'ların basketboluna da uygun deme nedenin o yüzden herhalde anladığım.
Tam olarak o. Alperen tam olarak için. O.
Jokic de hatta Alperen'le ilgili bir şeyler söylemiş değil mi geçtiğimiz günlerde?
I think he's really talented. Maybe it's going to sound weird, but I think they need to play a little bit more through him, you know, because sometimes they look a little bit more stagnant, like they're all their threes. The guy has the talent, the guy, he can pass the ball, he can post up, he has a touch around the rim, so he's you can see some different moves when he's playing.
Ya orada şöyle, tam tarihi hatırlayamıyorum. Bu yüzden başta senden sonra dinleyicilerden özür dilemekle birlikte Kasım ayının ortalarında back to back, yani iki akşam üst üste Houston'la Denver birbiriyle maç oynadı. Ve burada yok hiç direkt ilk 5 olan Alperen'le eşleşiyor ve Alperen'in performansını yok hiç gördüğünde şöyle bir şey söylüyor. Hani Houston zaten kaybeden bir takım ve kaybetmenin daha kötüsü kazanmayı talep etmeyen bir takım. Yok hiç de orada şunu söylüyor. Ya yani ben Houston'ın koçunun yerinde olsam Alperen'i daha fazla sahada tutup Alperen'in daha fazla oyunu ve topu yönlendirmesine izin verirdim diyor. Buradan da şunu görebiliriz. Alperen'i biz bir tek aynı milletten geldiğimiz ya da Türkiye pasaportuna sahip olduğu için ayrı bir yerden görmüyoruz. Alperen gerçekten ayrı bir yerden oynuyor ve yani Houston'ın birkaç, ben çok fazla Houston maçı izleyemiyorum. Bunun sebebi Türkiye saatte 5-6'da oynanıyor olması ama en azından çoğu yazıyı Houston kaynaklı bloklardan okuduğumda herkes çok umutlu Alperen'den ve bu değişim de onun en büyük etkilerinden biri. Ya işte biraz daha şut atmayı, ya üçlük atmayı öğrenmesi gerekiyor vesaire vesaire ama ya bu seviyelerdeki oyuncular için zaten bunlar çok gelişmesi olası noktalar.
Şimdi Houston demişken bir de Harden'ın eski takımı Houston'a döneceğine dair bir takım duyumlar mı diyeyim, haberler mi ortaya atılıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor anladığım kadarıyla. Harden dönerse o da tabii Alperen'in geleceği için bir şey değil mi? Yani o da sonuçta bir forma rekabeti tekrar doğacak orada da.
Ya Harden'da şöyle bir durum var. O bu arada söylentiyi ben bir ufak özetlemiş olayım dinleyicilerimize de. Bu Adrian Wojnarowski isimli NBA'in bence yani işte birkaç tane NBA'in çok önemli gazetecisi var. Ve Wojmont diye bir tabir vardır. O bir haberi yazıyorsa o haber doğrudur oyuncuların geleceği veya takım bilgileriyle ilgili. O işte sezon sonunda James Harden'ın Philadelphia'daki kontratı bitiyor. Maksimum istiyor ama Philadelphia bunu vermek istemiyor ve falan filan dedikten sonra Harden'ı kendi kurmaylarına ya da kendi arkadaşlarına, ekibine o zaman ben de Philadelphia'dan ayrılır Houston'a giderim gibi bir cümle kuruyormuş. Yani en azından söylentiler bu yönde. Ama bu gerçekleşirse Alperen için bir iyi bir de kötü yönü var. Şöyle, iyi yönle kötü yön aynı anda gerçekleşecek gibi değil bence. İyi yön şurada, James Harden ligin uzak ara en iyi ikili oyun kuran gardı ve yani top onun elindeyken uzunların beslenmeme şansı yok. Yani çok üst düzey skor oranlarına çıkabilir. Ancak burada şöyle bir problemle karşılaşıyoruz. Az önce Jokic'in söylediği bir noktayı sen de bana pas atmıştın. Jokic'in söylediği o Houston'ın Alperen'in daha fazla pas vermesi, yani onun daha fazla oyuna hükmetmesine, Houston'ın saha içindeki beyni olma şansı Alperen'in eğer Harden Houston'a dönerse elinden alınır. Çünkü Harden'ın bulunduğu yerde o top Alperen'e çok verilmez. Burada da Alperen Jokic'imsi ya da Sabonis'imsi bir oyuncu olmaktansa biraz daha bitirici bir role gider. O bitirici rolündeki performansına dair ben yani inan çok da bir şey, bir fikir sahibi değilim. Yani belki bu seneki Eurobasket bir tık bize fikir verebilir ama o Eurobasket'te de işte takım çok üst düzey oyunculardan kurulu olmadı ve biraz yetenek konusunda problemli olduğu için Alperen'in dair oradan da bir çıkarım yapamıyorum. Çünkü Alperen bandırma tek sütten itibaren kariyeri boyunca o topu yönlendiren oyuncu oldu. Biraz riskli bir nokta. Eğer hani kötü olmaz ama ne kadar iyi olur tartışılır.
Houston için de Alperen için de gelecek sezon ilginç geçecek gibi gözüküyor. Bir yandan Wembanyama olabilir, bir yandan Harden olabilir. Alperen'in geleceği nasıl şekillenecek merak konusu diyelim. Ağzına sağlık Ant.
Çok teşekkür ederim beni burada ağırladığın için.
Ne demek, biz teşekkür ederiz. NBA'yi de konuştuk. Bu bölümünde sonuna gelmiş olduk. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Gelecek hafta Transpor'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.